Ayrım 43, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 401. Sentine kesin bir tavırla, kadının bir servet avcısı olduğu belli dedi. Şahsa bunu bilemeyiz anne diye itiraz etti. Onun çok iyi bir mimar olduğunu duydum. Bunun servet avcılığıyla bir ilgisi yok ki. Kadın Gary'nin annesi yaşında, bir tek şeyin peşinde, bir tek şeyin. Bu işe hemen bir son vermeliyiz, yoksa iş çığırından çıkabilir. Kentte herkes bundan söz ediyor. Bütün dostlarım bıyık altından gülüyorlar. Cumartesi günü gece kulübündelermiş, dans pistinde öpüşüp durmuşlar. Şahsa belki Gary'nin hevesi yakında geçer diye mırıldandı. Özellikle de hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranırsak. Gary bir haftadan beri Veltevreden de yatmıyor. Bu kadın son derece utanmaz bir yaratık. O da, Sentine duraklayarak başını salladı. Kadınla konuşmalısın. Şahsa tek kaşını kaldırdı. Ben mi? Sen kadınları etkilemesini biliyorsun. Ben o sürtükle konuşmaya kalkarsam kendimi tutamam. Hemen öfkelenirim. Şahsa içini çekti ama Holly Carmichael denilen bu kadını görmek için eline bir fırsat geçmiş olmasına seviniyordu. Gary'nin kadınlar konusundaki zevkini bilmiyordu. Delikanlı o güne kadar bunu hiç belli etmemişti. Şahsa Gary'nin topuksuz ayakkabılar giyen, bağ çerçeveli gözlük takan, şişman, kırkında, ciddi ve ukala bir kadınla ilişki kurduğundan korkarak ürperdi. ''Pekala anne, kadını uyarırım. Bu işe yaramazsa Gary'yi veterinere yollayıp hadım ettiririz.'' Sentine öfkelendi. ''Böyle ciddi bir konuda şaka yapman hiç hoşuma gitmiyor.'' Holly bir aydan beri ailenin harekete geçmesini bekliyordu. Ama şahsa ona telefon ettiği zaman yine de şok geçirdi. Ancak Sentine Courtney ile değil de şahsayla savaşacağı için sevindi. Bayan Carmichael, oğlum Gary bana Shasaville mahallesi için yaptığınız ilk eskizleri gösterdi. Bildiğiniz gibi Courtney Madencilik ve Finans Şirketi onunla ortak. İşin geliştirilmesinden Gary sorumlu ama buluşup fikir alışverişinde bulunabileceğimizi umuyorum. Holly bürosunda görüşmelerini söyledi ama şahsa kadının savaş alanını bildiği gibi seçmesini önledi. Holly'yi Veltevreden'e getirmesi için Rolls Royce'u yolladı. Genç kadın şahsanın ona bu çevreyi göstererek iyice sarsmak niyetinde olduğunu anlamıştı. Bu yüzden elbisesini dikkatle seçti, özenle boyandı. Uşak Holly'yi çalışma odasına sokarken şahsa eni konu şaşırdı. Genç kadın o zaman ilk raundu kazanmış olduğunu anladı. Şahsa soğuk ve azametli bir tavırla gülümsemekten vazgeçerek kadının elini sıktı. Holly bir tabloya bakarak ne şahane bir Turner dedi. Herhalde ressam sabahları erken kalkıyormuş. Güneş ancak sabahları böyle altın gibi pırıldar. Şahsa Holly'nin yalnızca güzel bir kadın olmadığını anladı. Yüzündeki ifade tekrar değişti. Holly'yi şaşırtmak için hemen saldırıya geçti. Gözleriniz çok olağanüstü. Holly de bu saldırıya aynı biçimde karşılık verdi. Gary onlardan ametist ve safir diye söz ediyor. Şahsa'ya çelmeyi takmıştı bile. Şahsa kendisi bu konuyu açmadıkça kadının Gary'nin adını ağzına almayacağını sanmıştı. Ah evet, onunla birlikte çalışıyormuşsunuz. Şahsa fil dişi kakmalı masaya gitti. Size şerilerimizden ikram edebilir miyim? Onlarla çok gururlanıyoruz. Genç kadına kadehi verirken o olağanüstü gözlere baktı. Sonra da küçük iblis diye düşündü. Gary yine başarılı oldu. Onun böyle bir kadını elde edeceğini kim sanırdı? Holly Sherry'yi yudumladı. Bunu beğendim. Sek ama ekşi değil. Şahsa kadının doğru karar verdiğini belirtmek için başını hafifçe eğdi. Lafı uzatmaya gerek olmadığını anlıyorum. Sizi buraya Shasaville'den söz etmek için çağırmadım. Holly çok güzel dedi çünkü eskizleri getirmek zahmetine bile katlanmamıştım. Şahsa neşeyle güldü. Şöyle rahatça oturalım. Holly goblen geçirilmiş bir 14. Louis koltuğu seçti. Ayak ayak üstüne atarken şahsa genç kadının bacaklarına baktı. Holly onun gözlerini tekrar yüzüne dikebilmek için çabalayışını seyretti. Şahsa sizi satın almak niyetindeydim dedi. Ama sizinle karşılaştıktan sonra bu konuyu açmanın bir hata olacağını anladım. Genç kadın bir şey söylemeyince konuşmasını sürdürdü. kaç para teklif edeceğimi düşündüm ve sonunda 100.000'e karar verdim. Tabii gülünçtü bu. Hiç olmazsa 500.000 demeliydim. Holly'nin fiyatını öğrenmeye çalışıyordu. Holly neyse ki ikimize birden hakaret etmekten vazgeçtiniz Bay Courtney dedi. Böylece artık dost olabiliriz. Ben bunu tercih edeceğim. Şasa pekala diye düşündü. Planladığım gibi olmadı. Sherry kadehini masaya bıraktı. Gary henüz çocuk. Holly başını salladı. Bir erkek o. Tek eksiği birinin onu buna inandırmasıydı. Bunu yapmak da zor olmadı. Gary henüz ne istediğini bilmiyor. Gary şimdiye kadar rastladığım erkeklerin en kararlı ve kesin tavırlılarından biri. O ne istediğini biliyor. Bunu elde etmek için de her şeyi yapmaya hazır. Holly Şahsa'nın meydan okuduğunu anlaması için bekledi. Sonra da yavaşça tekrarladı. Her şeyi. Şahsa da usulca evet diye kabul etti. Courtney ailesinin özelliğidir bu. Biz istediğimizi elde etmek için her şeyi yaparız ve de yolumuza çıkan her engeli ezeriz. O da genç kadın gibi durarak tekrarladı. Her engeli. Üç oğlunuz vardı Şahsa Courtney. Bunlardan biri kaldı yalnızca. Aynı tehlikeyi göze alabilir misiniz? Şahsa irkilerek ona baktı. Yüzündeki ıstırap kadını şaşırttı. Holly bir an fazla ileri gittiğini düşündü. Sonra Şahsa arkasına yaslanarak kederle, ''Çok sert ve pis dövüşüyorsunuz.'' dedi. Değerse, Holly Şahsa'nın çok tehlikeli bir hasım olduğunu bilmesine rağmen ona yine de acıyordu. ''Ve benim için Gary buna değer.'' ''Sizin için evet, bunu anlıyorum ama Gary için...'' ''Sizinle açık konuşmak zorundayım. Başlangıçta bu ilişkiyi biraz cüretli buldum. Gary'nin gençliği de beni çekiyordu. Bu tek başına bile insanı çeker. Tabii ima ettiğiniz diğer özellikler de vardı.'' ''Courtney İmparatorluğu ve Gary'nin bundaki yeri.'' ''Evet, bu beni ilgilendirmeseydi gerçek bir insan sayılmazdım.'' İlişkimiz böyle başladı ama hemen sonra değişti. Nasıl? Gerideki o müthiş gizil gücü keşfettim ve onu geliştirebileceğimi anladım. 3 aydır beraberiz. Bu sürede Gary'de olan değişiklikleri fark etmediniz mi? Onu kötü bir biçimde etkilediğimi söyleyebilir misiniz? Şahsa istememesine rağmen gülümsedi. Bağ gözlükler ve ince çizgili elbiseler. Evet, Gary'nin daha iyi göründüğünü itiraf etmeliyim. Bunlar Gary'nin içindeki önemli değişikliklerin önemsiz dış işaretleri. Gary 3 ay içerisinde kendine güvenen olgun bir erkek haline aldı. Gücünü ve yeteneklerini keşfetti. Bunlardan biri de sevgi ve şefkat dolu kalbiydi. Yardımımla diğer özelliklerini de keşfedecek. Yani kendinizi hala bir mimar rolünde görüyorsunuz. Kil ve tuğlalarda mermer bir saray kuracaksınız. Onunla alay etmeyin. Holly bir dişi kaplan kadar öfkeliydi. Belki de Gary Courtney'lerin en iyisi ve belki de ben hayatı boyunca karşılaşacağı en iyi fırsatım. Şahsa kadına baka kaldı. Gerçeği anlayarak şaşkınlıkla siz Gary'yi seviyorsunuz diye bağırdı. Gerçekten seviyorsunuz. Neyse, sonunda anladınız. Holly ayağa kalkarak kapıya doğru döndü. Şahsa Holly dedi. Küçük adını kullanması genç kadının duraklamasına neden oldu. Ama yüzü öfkesinden hala bembeyazdı. Şahsa usulca ekledi. Anlayamamıştım. Beni bağışlayın. Bence Gary sizin gibi birini bulduğu için çok şanslı. Elini uzattı. Dost olabileceğimizi söylediniz. Bu hala mümkün mü? Victoria yanında oğlu Matthew ve üvey kardeşi Joseph ile kocasını görmek için adadaki cezaevine gitti. Bunun için zorlukla izin alabilmişti. Joseph Fort Hare'deki siyahlara ait üniversiteden mezundu, hukukçuydu. Yakında Zulu reisi olmak için kutsanma törenine katılacaktı. Victoria kardeşine törenden önce kendisiyle gelmesi için rica etmişti. Genç kadın Moses'i görünce fena halde sarsıldı. 6 aydan beri ilk defa görüşüyorlardı. Kocası berbat haldeydi. Victoria çok zayıflamışsın diye bağırdı. Doğru dürüst yemek yiyemiyorum. Karı koca daha önce Moses Pretoria cezaevindeyken aralarında bazı parolalar kararlaştırmışlardı. doğru dürüst yemek yiyemiyorum sözleri de açlık grevindeyim anlamına geliyordu. Moses karısına gülümsedi. Yüzü kuru kafaya dönmüştü. Dişleri fazla iri duruyordu. Oğlumu göreyim. Victoria Matthew'u yanına çekti. Babanı selamla. Çocuk Moses'e parmaklığın arasından ciddi ciddi baktı. Bu sıska yabancı onu hiçbir zaman kucağına alıp öpmemişti. Aralarında her zaman parmaklıklar olmuştu. Moses'in yanında bir gardiyan oturuyordu. Adam ziyaretle ilgili bütün kuralların uygulanmasını sağlayacaktı. Görüşme süresi 60 dakikaydı ve ancak aileyle ilgili konulardan söz edilmesine izin vardı. Moses aileden haber alır almaz iştahımın da yerine geleceğinden eminim dedi. Bunu kağıtta gördüğüm zaman. Victoria o zaman kocasının kendisine gazete verilmesi için açlık grevi yaptığını anladı. Demek ki Moses'in Nelson Mandela'nın tutuklandığından haberi yoktu. Victoria ihtiyarlar Gondwana'dan onları ziyaret etmesini istediler diye açıkladı. Kamış faresi anlamına gelen Gondwana, Nelson Mandela'ya taktıkları isimdi. İhtiyarlar da polisler. Moses sonunda Mandela'nın tutuklanmış olduğunu anladığını belirtmek için başını salladı. Sinirli sinirli güldü. Manfred Delare'ye verdiği bilgi etkili biçimde kullanılmıştı. Sonra çiftlikteki aile üyeleri nasıl diye sordu. Peki her şey yolunda dedi, tohum ekiyorlar. Bu da Umkonto, VCs ve timlerinin terör eylemine başladıkları anlamına geliyordu. Genç kadın ekledi. Belki hepiniz sandığımızdan daha çabuk birbirinize kavuşursunuz. Moses onayladı, öyle olmasını dilerim. Victoria bu sözlerle timin adada ona katılacağını ya da dar ağacına giden kısa yola sapacağını söylemek istemişti. Bir saat pek çabuk geçti, sonunda gardiyan ayağa kalktı. Süre doldu, vedalaşın. Victoria kalbimi kocamla bırakıyorum dedikten sonra gardiyanın Moses'i götürmesini seyretti. Oysa o dönüp karısına bakmadı. Yaşlı ve bitkin bir adam gibi ayaklarını sürüyordu. Victoria motorla geri dönerlerken kardeşine Moses yalnızca açlık yüzünden bu hale girmiş dedi. Yoksa hala aslan kadar cesur. Joseph usulca onun işi bitti artık dedi. Boyerler Moses'i yendi. O bir daha özgür olamayacak. Ama tabii Moses yanlış yolu seçti. Beyaz kalenin surlarına saldırmaya kalkıştı. Kaleyi yıkmaya çalıştı. Başarılı olsaydı bile eline yalnızca küller geçecekti. Victoria kardeşine tiksintiyle baktı. Ya sen Joseph dini Zulu, sen ondan daha mı akıllısın? Belki değilim ama ben Moses Gama ve Mandela'nın hatalarından ders aldım. Beyaz adamın cezaevinde de çürümeyeceğim. Benim pek zeki küçük kardeşim, sen beyaz adamın kalesine nasıl saldıracaksın? Joseph onun indirdiği köprüden geçeceğim dedi. Açık kapılardan gireceğim ve ileride bir gün o kaledeki hazineler benim olacak. O hazineleri beyaz adamla paylaşmak zorunda kalsam bile... Hayır öfkeli ablacığım, o hazineleri bombalarla uçurmayacağım. Sen delirmişsin Joseph Dinizulu. Genç adam ablasına güldü. Kimin deli, kimin akıllı olduğunu göreceğiz ama şunu unutma. Beyazlar olmasaydı bugün hala saz kulübelerde oturacaktık. Kuzeye bak da beyazları kovmuş olan insanların sefaletini gör. Hayır abla, ben beyaz adamı burada tutacağım ama ileride bir gün o benim için çalışacak. Ben onun için değil.
Öfkeni unut oğlum.
Hendrik tabaka eğilerek elini Raleigh'in omuzuna koydu.
Öfken seni mahvedecek. Düşmanın çok güçlü. Kardeşim Moses Gama'nın başına gelenlere bak. Nelson Mandela'nın kaderine bak. Elleri boşken aslanla boğuşmaya kalkıştılar.
Raleigh diğerleri hala savaşıyorlar diye hatırlattı. Her gün cesaret dolu hikayelerini dinliyoruz. Her gün bombalar patlıyor.
Bir daha çakıl taşı atıyorlar.
Hendrik Tabaka'nın sesi kederliydi.
Onlar her sefer bir elektrik direğinin dibinde ufacık bir bomba patlattıkları zaman Forster ve Delarey 1000 polisi daha silahlandırıyor. 100 yasaklama emri daha yazıyor. Moses Gama ve Mandela'yı izlersen onların akıbetine uğrarsın.
başını salladı.
Öfkeni unut oğlum. Yanımda güzel bir hayatın olur. Bir eş al. Tombul, güzel bir kız. Ona birçok oğul ver ve bu çılgınlığı unut. Yanımda kal.
Raleigh, bir karım vardı baba dedi. Onu Sharpeville'de bıraktım. Ama ondan ayrılmadan önce yemin ettim. Parmaklarımı kanlı yarasına batırarak söz verdim.
Henrik, yemin etmek kolaydır diye fısıldadı. Ama yeminle yaşamak zordur. Kardeşim Wellington da beyaz adamın tanrısına yemin etti. Ömrünün sonuna kadar hadım edilmiş bir adam gibi yaşayacak. Bir kadın vücudunun verdiği rahatlığı hiçbir zaman bilmeyecek. Senin için korkuyorum Raleigh. Yemininin hayatın boyunca sana ağır bir yük olmasından korkuyorum.
Tekrar içini çekti.
Ama seni ikna edemeyeceğim anlaşılıyor. O halde o taşlı yolda daha rahatlıkla ilerlemen için ne yapabilirim?
Raleigh sordu. Pek çok gencin bu ülkeden ayrıldığını biliyorsun değil mi?
Yalnız gençler gitmiyor. Henrik başını salladı. Liderlerin bir kısmı da gidiyor. Oliver Tambo kaçtı. En belki Joe Modise ve daha pek çok kişi.
Onlar ihtilalin ilk dönemini hazırlamaya gittiler. Raleigh'in gözleri heyecanla parlamaya başlamıştı. İşte ben de o öncülerden olmak istiyorum. Henrik oğluna şaşkınlıkla baktı.
Doğduğun ülkeyi terk etmek mi istiyorsun? Beni ve aileni.
Bu benim görevim baba. Bu sistemin kötülüklerinin ortadan kalkması için bütün dünyanın yardımına ihtiyacımız var.
Henrik, sen hayal kuruyorsun oğlum dedi. Güvenip umut bağladığın o dünya Sharpeville'i unuttu bile. Şimdi yabancı devletler Amerika, İngiltere ve Fransa ülkeye para yağdırıyorlar. Memleket her gün daha zenginleşiyor.
Amerika silah vermeyi reddetti.
Henrik acı acı güldü. Evet, bu erler de silahlarını kendileri yapıyorlar. Kazanamazsın oğlum, benimle kal.
Gitmem gerekiyor baba, beni affet, seçeneğim yok. Ama yardıma ihtiyacım var.
Ne yapmamı istiyorsun?
Bir adam var, bir beyaz. Gençlerin kaçmasına yardım ediyor.
Evet, Joe Cicero.
Onunla tanışmak istiyorum baba.
Bu biraz zaman alacak. Joe Cicero saklanmaktan hoşlanıyor.
Raleigh, Joe Cicero ile ancak iki hafta sonra konuşabildi. Genç zenci, F.R. Niging'den bir otobüse bindi. Kendisine emredildiği gibi başında mavi bir bere vardı. Arkadan ikinci sıraya oturdu. Arkasındaki kanepeye yerleşen bir adam otobüs hareket ederken yavaşça ''Raleigh tabaka'' dedi. Raleigh döndü, adamın kapkara gözlerini gördü.
''Joe, bana bakma'' diye emretti. ''Ama söyleyeceklerimi dikkatle dinle.''
Raleigh tabaka 3 hafta sonra bir Hollanda şilebine bindi. Yanında gemici olduğunu gösteren belgeler vardı. Delikanlı Afrika'nın geride gözden kaybolduğunu bile görmedi. Çünkü makine dairesinde çalışıyordu. Şan safarinin son gününde kahvaltıda işi halletmeyi başardı. Müşterisi 17 eyalette deri fabrikaları ve Tucson, Arizona'da büyük toprakları olan Ed Liner adında bir Amerikalıydı. 72'sindeki adam,
''Oğlum, neden bir safari şirketi satın almak isteyeyim bilemiyorum.'' dedi. ''Düşünecek olursan biraz yaşlıyım.''
Şan güldü, ''Aman Ed, çok saçma. O kocaman filin izinden giderken hepimizden dayanıklı çıktın. Hepimizi geride bıraktın. Bütün iz sürücüler sana, bıvağına, tek kurşun diyorlar.'' Başındaki pek az saçla ağarmış olan ufak tefek adam bu sözlere sevinerek ''Bana son kez durumu anlat'' diye mırıldandı. Kariba Gölü'nün güney kıyısında tam 40 mile uzanan bu arazide. Ed dinlerken sanki kedi yavrusu okşarmış gibi karısının kalçasını okşuyordu. Kadın onun 3. eşiydi. Şan'dan 2 yaş, kocasından tam 50 yaş küçüktü. Kocasıyla Las Vegas'ta Altın Yumurta Kulübü'nde dansözken tanınmıştı. Uzun bacaklı, biçimli vücutlu, sarı saçlı, masum bakışlı, iri mavi gözleri olan hoş bir kadındı. O anda satış yapmaya çalışan Şan'ı da hafif bir alayla gülümseyerek dinliyordu. Şan daha önce onu da kandırmaya kalkmış ama başarılı olamamıştı. Lana Liner ona, şekerim, yalnız güzel bir yüzün ve sevişme isteğin var demişti. Dünya senin gibilerle dolu. Oysa Eddie'nin serveti tam 50 milyon dolar. Onun için hiç rekabete kalkma oğlum. Mağara nehrinin kıyısındaki ulu bir incir ağacının altında kamp masasındaydılar. Parlak bir Afrika sabahıydı. Nehrin öbür yanındaki kuru otlar altın gibi pırıldıyordu. Ed Liner sıska elini karısının bol paçalı şortunun içine sokarak ''Sen ne dersin güzelim?'' diye sordu. Rodezya'nın Zambezi Vadisi'nde kendi safari yerimize sahip olmak için Şan'a 500.000 verelim mi? Kadın uzun kirpikli gözlerini süzdü, bir çocuk sesiyle konuştu. ''Bunu sen bilirsin kocacığım.'' Şan küçük ceylanları 300 Weatherby Magnum'la vurmaktan zevk alan, pek de iyi bir avcı olmayan kadını heveslendirmeye çalıştı. ''Düşünün bir kere, istediğiniz zaman, istediğiniz kadar avlanabileceksiniz.'' Kadının mavi gözleri parladı. ''Orayı neden bana doğum günü armağanı olarak almıyorsun Eddie amca?'' Ed de güldü. ''Neden olmasın, anlaştık oğlum, oraya Lana Safarisi adını vereceğiz.'' Taksına döner dönmez avukatlarıma gerekli belgeleri hazırlamalarını söyleyeceğim. Şan ellerini çırptı, mutfak çadırına seslendi. Maramba, Letta, Şampanya, Hapa, Posey, Posey. Uzun beyaz kanza ve kırmızı yassı bir fes giymiş kamp garsonu gümüş tepsiye koyduğu soğuk şampanyayla geldi. Onu içerek güldüler, konuştular, el sıkıştılar. Sonra yeni safariden söz ettiler. ''Ed, bu kadar yeter.'' dedi. ''Artık eşyalarımızı toplayalım. Öğleden sonra gelecek uçağa binmek istiyorum.'' Sonra Lana'nın dolgun dudaklarını bükerek somurttuğunu fark etti. ''Sen Şan'la git şekerim. İyi avlan ama geç kalma. Kiraladığım uçak 3'te gelecek. Hava kararmadan Nairobi'ye varmalıyız.'' Şan Lana'yı cipe alarak ormana girdi. Buradan ilerideki düzlükler görülüyordu. Ama daha fazla ilerleyemeden iz süren matutu bu vana diye seslendi. Şan da aynı anda izi seçerek Land Rover'ı durdurdu. Yerlinin yanına gidip topraktaki haki yeşil pisliğe ve kocaman ayak izlerine baktı. Pislik gevşek ve ıslaktı, yerli mırıldandı. Şafaktan bir saat önce nehirden su içmişler. Şan cipe gidip Lana'nın yanına oturdu. 3 yaşlı yaban öküzü 3 saat önce buradan geçmiş. Şimdi otluyorlardır. 1 saat sonra onları yakalayabiliriz. İster misin? Kadın hemen tüfek rafındaki Weatherby'ye uzandı. Şan o sapanla bir şey yapamazsın şekerim diye uyardı. Edin Winchester'ını al. Kendi silahımla daha iyi ateş ediyorum. Hem bana ancak et şekerim diyebilir. Ed bu iş için bana günde 1000 dolar ödüyor. Dediğimi yapmalısın. Kadın yine de kendi silahını bırakıp Ed'in tüfeğini almadı, arabadan atladı. Yürürken yuvarlak kalçaları şortun içinde oynuyordu. Şan neşeyle kaba etleri tıpkı fındık yiyen bir sincabın yanaklarına benziyor diye düşündü. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 410.